Altıncı ayrım.
Ayrılık korkusu. Karen'in büyük bir patlamadan korkmasından öte bilinçaltında gizlediği daha da büyük bir korkusu vardı. Öfkesini kendi düşünce ve duyguları hakkında kesin bildirimlere dönüştürmekten korkuyordu. Bunu yaptığında farklılıklarımızı belirtip diğerlerini de aynı şekilde davranmaya teşvik ettiğimizde yaşadığımız rahatsız edici ayrılık ve yalnızlık duygusunu uyandırabilirdi. Maggie bu ayrılık huzursuzluğunu annesiyle bebeği hakkında yepyeni ve olgun bir biçimde konuştuğunda yaşamıştı. Sandra bu kadar eleştirici olduğu için Larry'den özür dilediğinde ve kendi mutluluğunun sorumluluğunu üstlendiğinde aynı duyguyu yaşamıştı. Barbara da kavga etmekten vazgeçip öfke konulu grup çalışmasına gitmeyi planladığını kocasına sakin bir şekilde söyleyebilseydi aynı şeyi hissedecekti. İlişkide daha özerk ve suçlama içermeyen bir konuma geçtiğimizde ve hatta bunu yapmayı sadece düşündüğümüzde bile ayrılık huzursuzluğunu yaşayabiliriz. Bu huzursuzluğun nedeni kimi zaman kesin bir tavır benimsediğimizde özür dilerim ama benden istediğin şeyi yapmayacağım. Bir ilişkiyi ya da işimizi kaybedeceğimize dair duyduğumuz gerçekçi korkudur. Ama ayrılık huzursuzluğu daha çok ayrılığa ve bireyselliğe karşı içimizde duyduğumuz ve kendimizi ifade etmekten kaçınmamızın beklendiği ilk aile deneyimlerimizden gelen hoşnutsuzluğa dayanır. Bu tür taleplere özellikle kız çocukları duyarlı olur ve özerk bene sahip çıkmaktansa ilişkideki bizi korumada ustalaşabilirler. Karen ayrılık huzursuzluğunun farkında değildi ama bu huzursuzluk onu başlangıçtaki açık ve güçlü konumunu acıya ve gözyaşlarına dönüştürmeye yönlendiriyordu. İncindiğini ifade etmesi ise patronunun yardımcı bir rol üstlenmesini ve Karen'ın onunla bağlantı duygusunu korumasını sağlıyordu. Ve bu bağlantı duygusu dönüşüm süresince kendini ihanet etmiş olmasına karşın emniyette hissetmesine neden oluyordu. Karen ağlayarak, kendini eleştirerek, aklı karışarak ya da vaktinden önce barış yaparak ilişkilerini koruma modelini uzun zamandır sürdürmekteydi. Sorunun kökeninde yatan gerçek, Karen'ın 4. bölümdeki Maggie gibi ilk ailesinden ayrılığını ve bağımsızlığını kazanmak için çok daha fazla uğraşmasının gerekmesiydi. Karen aile üyeleriyle bağlantı kurup bu alanda ilerleme kaydedebilirse iş yerinde öfkelendiğinde daha etkin olacak ve ayrılıktan, yalnızlıktan ya da kendi ayakları üzerinde durmaktan korkmadan hareket edebileceğini gösterecektir. Farklı davranmak. Karen her şeyi yeni baştan yapsaydı öfkesini üretken bir eyleme nasıl dönüştürebilirdi? İlk olarak patronun onun işini dolaylı olarak eleştirme ve asıl konudan uzaklaşma şeklindeki karşı adımına karşı kendini daha iyi hazırlayabilir. Karen patronun tepkilerini değiştirmeye ya da kontrolü altına almaya çalışmamalı, zaten bunu başarması da mümkün değil. Patronun tepkilerinin kendisini kontrol etmesine izin vermemeli. Patronun söyleyeceklerini dinleyerek ve ardından kendi konumunu yeniden bildirerek amacına doğru ilerlemeye devam edebilir. Arada bir kırık plak gibi konuşmak kötü bir şey değildir. Etkileşim sırasında Karen gözlerinin dolduğunu ya da duygularının yoğunlaştığını hissederse ne olacak? Karen bu durumda kendini toparlamak için zaman isteyebilir ve şöyle diyebilir: "Kafamı toparlamak için bir zamana ihtiyacım var. Bu işi konuşmak için başka bir zaman saptayalım." Ya amiri değerlendirmeyi değiştirmeyi reddederse? Karen bu aşamada bir sonraki adımını düşünmeye başlayabilir. Değerlendirmeyi üçüncü bir tarafın incelemesini isteyebilir. Ya da patronuna "bu durum hoşuma gitmiyor ama buna katlanabilirim" diyebilir. Bir sonraki değerlendirmede üstün kategorisine girmek için tam olarak ne yapması gerektiğini sorabilir. Karen öfkesiyle baş etmekte ne kadar ustalaşırsa ustalaşsın, patronun fikrini değiştirmesi ya da adaletin tecelli etmesini sağlaması mümkün olmayabilir. Karen'ın yapabileceği şey kendi konumunu bildirmek, seçeneklerinin farkına varmak ve kendi adına karar verme sorumluluğunu üstlenmektir. Karen patronuna karşı sakin ve açık davrandıkça o da değerlendirmeyle ilgili kendi bakış açısı ve ne yapıp yapmayacağı konusunda açıklığa kavuşacaktır. Karen'ın böyle bir açıklığa ulaşmaktan kaçınmasının nedeni acaba patronunu iyi adam imgesi içinde görmeyi sürdürmek istemesi olabilir mi? Karen'ın öyküsü bilinçaltındaki yıkıcılık ve ayrılık korkularının öfkemizi kendi adımıza yeni bir konum ya da eylem benimsemek amacıyla kullanmamızı nasıl engellediğini gösteriyor. Ama bazı örneklerde sorun açıklıktan korkmamız değil, bunun yokluğudur. Tabii ki öfkeleniriz ama sadece diğer insanın bize ne yaptığı üstünde yoğunlaşmamız yüzünden ben hakkında bir görüş açımız pek yoktur. Burada kişisel bir örnek vermek istiyorum. Kızartma tavası öyküsü. Birkaç yıl önce ablam Susan beni görmeye gelmiş ve birlikte Macy's'e gitmiştik. Burada bir teflon tava almayı planlıyordum. Bana güzel görünen bir tavayı üzerinde fazla düşünmeden aldım ve kasaya yöneldim. Ama daha iki adım atmadan ablam yanlış bir tava almış olduğumu söyledi. Susan'ın sesinde kendi yargısına karşı olağanüstü bir güven vardı ve seçtiğim tavayla ilgili sorunları tüm teknik ayrıntılarıyla anlattı. Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyordum ve çok umurumda olduğu da söylenemezdi. İlk tepkim ablamın ansiklopedik beyninden etkilenmek oldu. Ama o sözlerini sürdürdükçe içimde gitgide büyüyen bir öfke hissettim. Onun fikrini soran olmuş muydu? Neden hep haklı olduğunu sanıyordu? Tüm konularda dünyanın en iyi uzmanıymış gibi davranmasının sebebi neydi? Bir an elimdeki tavayı onun kafasına indirmeyi düşündüm. Ama sonra kendimi tuttum. Bunun yerine asi bir küçük kardeş gibi kasaya doğru ilerledim ve seçtiğim tavanın parasını ödedim. Tava Susan'ın söylediği gibi kötü kalitede ve kısa ömürlü çıktı. Eski bir deyiş vardır. Öğrenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi öğretiriz. Bu olayı benimle birlikte öfke konulu grup çalışmamızı düzenleyen arkadaşıma anlatırken kişisel açıklıktan kesinlikle uzaktım. Neden bu kadar öfkelenmiştim? Bu sorunun yanıtı çok basitti. Çünkü ablam katlanılmaz bir insandı. Her konuda uzman olma gereksinimiyle beni öfkelendirmişti. Mariana öfkem hakkında söylediğim her şey ablamla ilgiliydi. Kendi hakkımda tek bir söz bile söylememiştim. Arkadaşım beni dinledikten sonra şöyle dedi. Ablamla beraber alışverişe çıkmayı isterdim. Teflon mutfak ürünleri hakkında bir şeyler öğrenmek çok hoşuma giderdi. Susan bu konuda çok bilgili. Arkadaşım dürüstçe konuşmuştu. Benim yerime olsaydı Susan'ın bilgisine ve kişiliğine kesinlikle olumlu bir tepki verirdi. Gerçekten de benim eleştirdiğim nitelikler annemizle babamızla dahil olmak üzere bir takım insanların Susan'ı sevmelerini sağlayan özelliklerdi. O anda başkalarında hemen gördüğüm bir şeyi fark ettim. Suçlayıcı tutumum beni öfkeli tepkimi anlamaktan alıkoyuyordu. Susan'ın öneride bulunmasında ve uzmanlığında beni rahatsız eden şey neydi? Bu benim için neden sorun oluyordu? İlişkimizin şekli neydi? Bu ilişkiye benim katkım ne şekilde oluyordu? Susan'a beni rahatsız eden şeyi, kişiliğinde ya da tavrında bir hata olduğunu ima etmeden söylemeyi ancak bu soruları sorabildikten sonra başladım. Öncelikle öfkemi, ne istediğimi anlamak için bir teşvik olarak kullandım ve ardından ablamla ilişkilerime bir sınır koydum. Megan'ın annesine söylediği gibi ben de ablama kendisine sormadan bana öneride bulunmamasını istedim. Yararlı ve geçerli önerilere hayır demem Susan'a anlaşılmaz geliyordu. Çünkü o istemese bile kendisine öneride bulunulmasından hoşnutluk duyardı. Öneri almak konusunda yaşadığım sorunu açıklamak için ona küçük kardeş olma deneyiminden söz ettim. Susan, bütün yaşamım boyunca seni parlak bir yıldız olarak gördüm. Senin her şeye çözüm bulan bir insan olduğunu düşündüm. Her şeyi bildiğini ve her şeyi yapabileceğini hissettim. Kendimi ise daha alt konumda gördüm ve sana karşılık olarak verebileceğim ya da öğretebileceğim bir şey olmadığını hissettim. Senin parlaklığın karşısında çekingenlik duyduğumda tepkim kendimi iyice beceriksiz hissetmek oluyor. İlişkimiz benim için çok önemli ve kendi açımdan işleri daha dengeli hale getirmeye çalışıyorum. Bence benim için yararlı olacak şey ablamın yardım ve tavsiyelerinden bir süre uzak durmak. Buna aptalca görüneceğini biliyorum. Çünkü sen yardım konusunda çok iyisin ama şu anda benim için yararlı olacak şey bu. Aslında ablamdan davranışlarındaki bir değişiklik yapmasını istiyordum. Ama bunu istememin nedeni önerilerinin kötü, yanlış ya da aşırı olması değil, abla önerilerine karşı kendi tepkim açısından bana yararlı olacağını düşünmemdi. Bu tepkilerin sorumluluğunu da üstleniyordum. Sorumlu Susan'la onun ailenin parlak yıldız olması konusundaki imrenmemi de ekleyerek paylaşmam, Susan'ın becerikli yardımcı ve benim de daha beceriksiz, yardım edilen olduğum eski bir aşırı yüklenme, yetersiz yüklenme modelinin kırılması için atılmış önemli bir adımdı. Geçmişte Susan ikimiz için de zeka ve beceri gösterdikçe ben de benliksizleşerek tepki veriyordum. Ablama hep abladan yardım alan bir konumda olmak yerine bir şeyler sunma isteğini ifade ettiğimde Susan kendi sorunlarını bana anlatmaya başladı ve ilk kez onun da benim bakış açıma değer verdiğini anladım. Zamanla ilişkimiz daha da dengelendi. Artık kendimi tahterevallinin alt ucunda hissetmiyordum. Şimdi mutfak eşyaları da dahil olmak üzere pek çok konuda onun önerilerine, önerisini istemiş olsam da olmasam da değer veriyorum. Öfkeyi benlik hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için kullanmak, benim Susan konusunda yaptığım gibi kendimizi irdelememizi ve uzun psikolojik açıklamalarda bulunmamızı gerektirmez. İlişkimizdeki uzun süreli sorunları belirlemeseydim, ablama ondan öneri istemediğimi söyler ama bunun nedenini bilmezdim. Öfkemi Susan'ın nasıl davranması gerektiği konusunda ukalalık etmek için değil, yalnızca kendi kişisel isteklerime dayalı bir talebi belirtmek için kullanmış olmam bu öykünün özünü oluşturuyor. Öfke bizi benliğimiz hakkında daha çok, diğerleri hakkındaysa daha az uzman olmaya yönelttiğinde bir değişim aracı haline gelir. Kesin bir tutum benimsemek. Öfkeyi etkili bir biçimde kullanmayı öğrenmek, sorunlarımıza yol açtığını ve bizi mutsuz ettiğini düşündüğümüz diğer kişiyi suçlamaktan, diğer insanları değiştirmenin bizim işimiz olduğu fikrinden, onlara ne düşünmeleri, ne hissetmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini söylemekten vazgeçmeyi gerektirir. Ama bu her davranışı kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Yaşa ve yaşat tutumu aslında ilişkide bizim için neyin kabul edilebilir ve istenilir olup olmadığını belirleyememişsek benliğini kaybetmiş bir konumda olduğumuzu gösterebilir. Yakın zamanlarda kocasının sağlığını ihmal etmesine çok öfkelenen Ruth adlı bir kadına yardımcı oldum. Kocası bacağıyla ilgili ciddi bir sorun konusunda yanlış bir tıbbi bakım görmüştü ve sorun kötüleşiyordu. Adamın bu konuda bir şey yapmaya niyeti yoktu. Ruth ona kendi için ne yapması gerektiği hakkında söylevler çekerek ve onun davranışlarıyla duygularını yorumlayarak öfkesini ifade ediyordu. Kendini mahvediyorsun. Tıpkı baban gibi sen de kendini ihmal ediyorsun. Kendi korkularını inkar ediyorsun gibi. Kocası ise buna tepki olarak sorununa karşı giderek daha ilgisiz bir tutum alıyor ki karısının ikisi için de yeterince endişelendiğini göz önüne alırsa bu çok normal ve tedavi görmemekte daha kararlı hale geliyordu. Temposu giderek yükselen bu döngüsel dansta Ruth'un "Senin için en iyi olanı ben bilirim." tutumu kocasının bu konuda bağımsızlığına daha çok sarılmasına neden oluyor ve sonuçta Ruth onun ne yapması gerektiği ve gerçekte ne hissettiği konusundaki söylevlerini arttırıyordu. Pek çok kadın gibi Ruth da kocası adına duygusal tepki veriyor ve kocası da duygusal olarak tamamen tepkisiz kalıyordu. Kendi duygularını belirlemenin, kendi risklerini seçmenin ve kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenmenin kocasının işi olduğunu kabul etmesi Ruth için büyük bir adım oldu. Bütün bunlar ona değil, kocasına düşüyordu. Ama Ruth için öfkesini ciddiye alıp bu statikoyla yaşayamayacağını ve durumun bu şekilde devam etmesine katlanamayacağını önce kendine sonra da kocasına göstermek için kullanması da aynı derecede önemliydi. Ruth önemli bir değişim gerçekleştirerek kocasını eleştirmek ya da ona talimat vermek yerine kendi duygularını anlattı. Ruth'un babası o 10-12 yaşındayken giderek kötüleşen bir hastalık yüzünden ölmüştü ve şimdi kendini kocasını da aynı şekilde yitirme korkusuyla karşı karşıya buluyordu. kocasının kendini mahvetmesi ya da ihmali üzerinde yoğunlaşmak yerine ondan kendi ihtiyaç ve duyguları için tıbbi bakıma başvurmasını istedi. Korkularının ve endişelerinin çok yoğun olduğunu, bu yüzden normal hayatına devam edemediğini açıkladı. Kendi tepkisi yüzünden kocasını suçlamadı. Onun için en iyisini kendisinin bildiğini de söylemedi. Ruth bunları yapmak yerine kendi sorununu anlattı ve kocasından duyduğu huzursuzluğa saygı göstermesini istedi. Kocası doktora gitmeyi kabul etti ama bunu kendi iyiliği için değil, Ruth'un iyiliği için yaptığını da açıkça belirtti. Öfkemizi benlik hakkında bildirimlerde bulunmak üzere kullandığımızda güçlü bir konuma gelmiş oluruz. Çünkü kimse bizim duygu ya da düşüncelerimizi tartışamaz. Bunu yapmaya kalkışabilirler belki ama karşılık olarak onlara kendimizi savunmak için mantıklı açıklamalar sunmamız gerekmez. Bunun yerine şöyle diyebiliriz: bu sana delice ya da mantıksız görünebilir ama ben durumu böyle görüyorum. Ama tabii diğer kişinin davranışını bizim istediğimiz şekilde değiştireceğinin de garantisi yok. Joan'ın öyküsü buna iyi bir örnek. Kesin bir konu. Joan ile Carl bir yıldır birlikte yaşamaktaydılar ve ikisi de her iki cinsiyetten insanlarla dostluklarını sürdürüyorlardı. Tek eşliliği tercih ettikleri konusunda anlaşmaya varmışlardı ama yakın arkadaşlara sahip olma şansını feda etmek de istemiyorlardı. Bu gayri resmi anlaşma işe yarıyor gibi görünüyordu. Carl boşanma süreci içinde olan genç araştırma asistanıyla birlikte zaman geçirmeye başlayana dek Joan'ın buna tepkisi ise kıskançlık, kendini tehdit ediliyor hissetme ve öfkeydi. Neredeyse bir yıl boyunca Carl ile asistanın ilişkileri yararsız kavgaların odak noktası oldu. Joan Carl'a da duygularının sadece platonik olmadığını soruyor ve Carl da onu paranoyakça ve ona sahipmiş gibi davranmakla suçluyordu. Bağlılık konusunda aralarında sayısız tartışma geçti. Carl'ın asistanının boşanma hakkında konuşmak için onu akşam evden araması uygun muydu? Carl'ın onunla akşam yemeğine çıkması doğru muydu? Yoksa sadece öğle yemeğine mi gidebilirdi? Joan, Carl'ı suçlamakla kendini suçlamak arasında gidip geliyor ve bu arada sorun bir türlü çözümlenmiyordu. Ama öfkesi aradan geçen zamana rağmen hala bu ilişki konusunda rahat olmadığını gösteriyordu. Joan, Carl'ın davranışları hakkında yakınmaktan vazgeçip bu durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirttiğinde dönüm noktasına gelinmiş oldu. Carl'ı yanlış ya da kötü bir şey yapmakla suçlamıyor ve hatta kendi yerinde başka bir kadın olsa bu durumun daha rahatsız olmayacağını, belki de kendisinin de aynı şeyi yapma şansı doğmasını hoşnutlukla karşılayacağını itiraf ediyordu. Joan'ın böyle bir tek şey dayanabileceğinden daha fazla kıskançlık ve öfke yaşıyor olmasıydı. Carl onun tepkisini patolojik ve orta sınıf şeklinde yorumladığında Joan ne kavga etti ne de savunuya geçti. Bunun yerine şöyle dedi: benim duygularım bana aittir. Senin bu kadınla ilişkin konusunda büyük bir acı duyuyorum ve bu yüzden bu işin sona ermesini istiyorum. Bu %99 benim sorunum olabilir ama ben bu soruna rağmen ilişkimiz hakkında olumlu düşünmeyi başaramıyorum. Joan konumunu kesin ve kararlı bir tutumla savunuyordu. Joan'ın yaşadığı duygusal acı hakkında açıklığa kavuşması Carl'ı da kendi önceliklerini açıklığa kavuşturmaya yöneltti. Ve onun için en önemli öncelik Joan değildi. Araştırma asistanı ile ilişkisini bitirmeyi reddetti. Joan uzun bir kişisel karmaşa döneminden sonra kesin tavrını koydu ve şöyle dedi: bu ilişkiyi sürdürürsen ben seninle ilişkimi sürdüremem. Bunu tehdit etmek ya da duygusal bir şantaj yapmak amacıyla değil, ne yaşadığını anlatmak için söylemişti. Carl tepki vermedi ve yaşamına eskisi gibi devam etti. Bunun üzerine Joan ondan evden ayrılmasını istedi. Kısa bir süre sonra Carl Joan'ı tamamen terk etti ve araştırma asistanının yanına taşındı. Joan çok acı çekti ama üstlendiği konumdan hoşnuttu. Carl'ı yitirmişti belki ama kendisine saygısını korumuştu. Joan'ın yaptığı doğru muydu? Joan, Joan için doğru olan şeyi yaptı ama başka birisi daha farklı bir şey yapmayı seçebilirdi. Ya da ne yapabileceğini bilmeyebilirdi. Öfkemizi, ihtiyaçlarımız, değerlerimiz ve önceliklerimizi belirlemek için bir rehber olarak kullanırken sandığımız kadar açık olmadığımızı keşfedersek bu bizi gerilime sürüklememeli. Önemli bir ilişkide sürekli öfke ya da acı hissetmemiz, benliğimizden çok fazla şey feda ettiğimizi ve üstleneceğimizi, yeni konum ya da önümüzdeki seçenekler hakkında açıklığa kavuşturamadığımızı gösteren bir işaret olabilir. Açıklık, eksikliğimizi fark etmek zayıflık değildir. Fırsat ve güçtür. Kadınların ben konusu üzerinde durmalarını gerektiren bir neden yok. Ben kimim? Ne istiyorum? Neyi hak ediyorum? Bunlar hepimizin haklı olarak uğraştığımız sorular. Hep sorgulamamaya ve gerçek yapımız, doğru yerimiz, annelik sorumluluklarımız, kadınlık rolümüz gibi konular hakkında diğerlerinin tanımladığı fikirleri kabul etmeye teşvik edildik. Ya da bunların yerine başka sorulara yanıt aramamız istendi. Diğerlerini nasıl mutlu ederim? Sevilmek ve onaylanmak için ne yapmalıyım? Huzuru nasıl koruyabilirim? En büyük acıyı ben kimim sorusuyla boğuşmayı beceremediğimizde ve öfkemizin bu soruları ele almamız gerektiğine işaret ettiğini reddettiğimizde yaşarız. Kendi belirsizliğimizi kabul etmek büyük bir cesarettir. Öfke bizi genellikle üzerinde iyi düşünmediğimiz ya da üstlenmeye hazır olmadığımız konumları benimsemeye yöneltir. Başkalarının önerileri bize pek yararlı olmayabilir. O adamı hemen terk et. Patronuna bu işi yapamayacağını söyle. Onun sana böyle davranmasına izin veremezsin. Bunu bir daha yaparsa onunla arkadaşlığını sürdürmeyeceğini söyle. Ona kesinlikle hayır de. Biraz yavaşlayın. Bu konuda henüz emin olmadığımızı ve bununla mücadeleye devam etmenin bize düştüğünü görmemizi sağladığı sürece öfkemiz, kişisel gelişim ve değişim için güçlü bir araç olabilir. İsterseniz şimdi bir kadının öfkeli ve suçlayıcı bir konumdan kendi karmaşasıyla yüzleşmeye doğru yaptığı yolculuğu inceleyelim. Bölüm 6. Kuşaklar arasında. Kathy ile yaşlanmakta olan babası. Kathy en küçük çocuğu üniversiteye gitmek üzere evden yeni ayrılmış 50 yaşında bir ev kadını. 72 yaşında emekli bir öğretmen olan babası ise 10 yıldır dul ve sağlık durumu oldukça kötü. Kathy bir öfke uzmanı olduğumu duyarak beni aradı ve ilk telefon konuşmamızda onun için 10 yıldır öfke kaynağı olan bir modeli anlattı. Sesinde açık bir umutsuzlukla babamın büyük bir sorunu var dedi. Benden aşırı taleplerde bulunuyor. Özellikle de kalp krizinden sonra gözlerinin zayıflamasından beri. Her aradığında onu alışverişe ya da randevularına götürmek zorundayım. Dairesinde onun için bazı işler yapmamı istiyor ve sonra da iyi yapamadığımı söyleyerek beni eleştiriyor. Aslında pek çok şeyi kendisi yapabilir ama kocaman bir bebekmiş gibi davranıyor. Bazen beni günde 2 ya da 3 kez arıyor. Ona hayır dediğimde içine kapanıyor ve kendimi suçlu hissetmeme yol açıyor. Artık dayanacak halim kalmadı.